İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sivas Sipas TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo ve Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Oktar Hocam ve Onur Hocam'la birlikte inşallah güzel bir sohbet yapacağız. Öyle nasıl başlayalım tamam. Oktar Hocam?
Gekko ile başlayalım. Gekko'daki ayağındaki tasarım mucizesiyle Allah'ın tabi Allah affetsin tasarlamaya ihtiyacı yok inşallah ama mükemmellik. Çünkü şöyle bir şey var. Ayağında hiçbir tutkal olmadığı halde her yüzeye yapışabiliyor. Yani camı mesela değil mi? Camda herhangi bir şeyi cama yapıştırmak çok zordur. Yani bir yapıştırıcı bir madde olması gerekir. Aksi halde son derece kaygandır. Ama hiç de öyle olmuyor Gekko'da. Bunu tabii incelemiş bilim adamları, incelediler. İncelediklerinde tüycükler var. 2 milyon kalın tüy var. Bunların üzerinde de ayrıca 1000 tane tüycük var. Çok mikroskopik bunlar. Şimdi birazdan göreceğiz. Sayıları 2 milyara ulaşan tüycükler var. 2 milyara ulaşan tüycükler de Van der Waals denen çekim kuvvetleri var atomlar arasında. Bundan dolayı yüzey çok genişlediği için bu çekim kuvveti önemli miktarlara ulaşıyor ve Gekko da kendi ağırlığının kat kat daha fazlasını taşıyabiliyor. Mesela 75 kiloluk bir insanın 9 tonluk bir kamyon yükünü taşıyabilmesi gibi bir kuvvete erişiyor. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var, onu izleyelim. Burada şimdi yürürken bakın görüyorsunuz ve her yüzeye yapışabilecek özellikte. Kaldırırken de özel bir kıvırma yöntemi var. O şekilde o bağları çözerek kaldırabiliyor. Aksi takdirde bir kere yapışırdı. Bir daha yapıştığı yerden hiç kıpırdayamayabilirdi. Şimdi bakın camın üzerinde. Nasıl yapısı olduğunu gösterecek. Ki ondan dolayı yapışabiliyor zaten. Yakın çekimle. Bakın burada yakın planda görüyoruz. Kıvırarak da kaldırdığı zaman bu çekim kuvvetinden kurtarıyor. Ve bakın bölüm bölüm ilk bakışta. Bakın bir düzine paralel böyle kenarlar var. Onların üzerinde minik tüycükler var. Onların üzerinde yine minik tüycükler var. Yüz binlercesini böyle görüyoruz. Bakın yaklaştıkça daha da hayret verici. Bakın gördüğünüz gibi yarım milyon tüyün üzerinde yine tüycükleri ayrılıyor. 100.000 kere büyütmeyle görüyoruz. İşte bu yüzeyi kat kat arttırıyor. Bu mükemmel yapı. Ve Van der Waals kuvveti denen çekim kuvvetinden dolayı da cam gibi yüzeylere yapışabiliyor. Atomlar arası bu çekim kuvvetinden yararlanarak. Molekülleri birbirine çeken bu çekim kuvvetinden yararlanıyor. Ayırmak için de özel bir tekniği var. Bakın parmaklarının ucunu kıvırarak kaldırıyor.
30 derece açı yapınca yüzeyle evet. O bağ etkisiz hale geliyor.
Etkisiz hale geliyor. İşte birlikte düşünelim bu muhteşem bir yapı. Bunun genetik bilgisi en baştan itibaren Gekko'da var. Çünkü Gekko'nun fosilleri var. Birincisi. İkincisi bu yapı oluşurken yapıyı oluşturan sonsuz gücün inşallah Van der Waals kuvvetinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor inşallah. Ve bundan yararlanacak bir yapı meydana getiriliyor. Sadece Allah bilebilir. Yani Van der Waals kuvvetini yaratan Allah olduğu için inşallah atomlar arasındaki bu çekim kuvvetini. Onun üzerine ayağındaki bu tasarım işte gördük. Kenarcıklar, yüz binlerce tüy var. Onun üzerinde bir daha tüycükler var. Sayıları milyarlara ulaşıyor o zaman. bizim gözle göremeyeceğimiz kadar miniklikte böyle. Ve bu canlı da rahatlıkla bununla hayatını devam ettiriyor. Bir kere en ufak bir eksiklik olmaması lazım. Yani mesela bu sistem böyle olurdu. Gene tüycüklerden oluşurdu, yapışabilirdi. Fakat kaldıracak bir mekanizması olmazdı o ayakların ucunun kıvrılması. O da ayrı bir genetik bilgi. O da genetik bilgi, başka bir genetik bilgiyle kontrol edilen bir mekanizma. Kurtarabiliyor. Aksi takdirde hiç kurtaramazdı. Ya da yavaş yavaş gelişme yine olmuyor. Çünkü o tüycükler o kadar sayıda olmasa, hadi sayısının arttığını, evrimcilerin iddia ettiği gibi yine olmuyor. Çünkü o zaman Van der Waals kuvveti yeterli olmuyor. Yüzeylere yapışamıyor. Ya her iki durumda da olmuyor. Zaten böyle bir şey genetik ve moleküler biyoloji olarak imkansız. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Yani hiçbir şekilde evrimleşmediğini, nitekim fosiller de bize bunu net olarak söylüyor inşallah.
Söylesin o zaman. Gösteriyorum şimdi. Pardon. Şimdi burada ne görüyoruz? 206 milyon yıllık gecko fosili. Şu kayanın arasında kalmış çift parçalı fosil diye tabir ediliyor bunlar. Normalde bu kayaç, bu kayacın üstünde. Fakat farklı yoğunlukta kayaçlar bunlar. Dolayısıyla arada ölen canlının zaten iskeletinin yumuşak kısmı çürümüş. Geri kalan kısmının fosillerini görüyoruz. Gördüğümüz gibi kafası, göz boşlukları, gövdesindeki omurgası, yani segment segment hepsi tek tek görülebiliyor. Bütün aynısında.
Milimetrik olarak aynı.
Evet, 206 milyon yıldır Gecko. Bu az önce göstermiş olduğun teknolojiyi de kullanıyor. Tabii şöyle bir şey var. Darwin zamanında bunlar bilinmiyordu. Yani Darwin Gecko'nun tutunma teknolojisinin ne olduğunun aklına bile gelmezdi. Yani bunu tahmin bile edemezdi. Hem bilmiyordu hem tahmin edemezdi. Bunu çok kim bilebilirdi ki zaten? Bir parmağın ucunda 2 milyar tane mikro tüycük olacak. Bu da zaten Van der Waals denen bir kimyasal kuvvetin kullanımıyla olacak bir çekim kuvveti oluyor. Bir de 30 derecelik açı yaptığında yüzeye çıkan bir bağ oluyor. Dolayısıyla ne oluyor bu? Saniyede 6 defa Gecko ayağını yere yapıştırıp çekebilme kabiliyetine sahip oluyor. Tam kullanışlı bir hale gelmiş oluyor. Değil mi maşallah? Normalde yoksa kullanamazdı dediğin gibi. Neresine bakarsak bakalım teknolojik bir harika. Bu neyin bir ürünü? DNA'sının bir ürünü. DNA'da peki bu olay konu nereden oluşuyor? Proteinlerden oluşuyor, genlerden oluşuyor. Bu oradaki genlerin ta baştan beri en mükemmel haliyle var olduğunu gösteriyor bize.
Evet.
Değil mi inşallah?
Kendi ağırlığının 1200 katını taşıyor. Bu bir insanın yaklaşık 90 tonluk bir yük taşıması gibi. Yani 90 ton da 10 tane kamyon gibi bir şey yani. Her biri işte değil mi? 10-12 tane kamyon gibi.
Evet.
Şöyle eliyle tavana yapışan bir insan düşünelim. Aynı şekilde bu yapı olsa 90 ton yük taşıyabiliyor. O kadar muhteşem bir sistem maşallah.
Ayrıca farklı özellikleri de var Gecko'ların. Şu an bir resmini gösteriyorum. Bakın.
Kamuflaj.
Yaşadığı ortamla birebir uyumlu yaratmış Cenab-ı Allah.
Maşallah.
Yaprakla aynı yani dokuları birebir aynı bakın. Yani muhteşem bir görüntü. Kendisini av olmaması için Allah'ın onu bir koruma sistemi. Yani onun vücuduyla yaprağı yaratan Cenab-ı Allah ikisini de birbirine uyumlu bir şekilde.
Evet maşallah.
Bize sanatını gösteriyor, sonsuz kudretini yani, gösteriyor.
Yani, bir kere o genetik bilgi, yaprağın genetik bilgisiyle Gecko'nunki tamamen farklı birbirinden. Fakat görünümleri aynı. Bu işte aynı yaratıcı tarafından yaratıldığını gösterir. Mesela evet. Şimdi evrimin tek çıkış noktası, hareket noktası evrimcilerin benzerliktir.
Evet.
Bunlar diyorlar ki evrim var. Dolayısıyla evrim var. Benzerlik varsa o ondan evrimleşmiştir. Hayır. Benzerlik varsa evrimleşmiştir diye bir şey yok. Aynı yaratıcı tarafından yaratıldığını gösterir. Nitekim mesela burada örnek. Şimdi evrimcilere göre bu yaprakla Gecko birbirinden mi evrimleşti? Yok der evrimciler. Ne alakası var? Aynı. Birbirini tıpatıp aynısı. Aynı yaratıcı tarafından yaratıldığını gösteriyor. Farklı genetik bilgi olmasına rağmen apayrı iki canlı ama Allah tarafından mükemmel olarak birbirine benzer olarak yaratılmış. Tabii ki canlılar arasında benzerlikler var. Hepsi, bütün canlılar hücrelerden oluşuyor. Hücrelerin önemli bir bölümü su. Protein molekülleri amino asitlerden oluşuyor peptit bağlarıyla. Onlar da o anlamda benzer. Tabii ki benzerlikler var canlılar arasında. Ama bu evrimleştiği anlamına gelmiyor. Zaten evrimleştirici bir mekanizma yok. Ve fosillerde net olarak evrimin olmadığını ortaya koyuyor. Yani Allah'ın evrimle yaratmadığını. Fakat Darwinizm belasının en önemli konu bir yaratıcının varlığını inkar ederek ortaya çıkması. Yani bir putperest bir din ve diğer bütün zararlı ideolojilere de sebep olduğu için bu yüzden kökünün kazınması gerekiyor. Yani öyle masum bir iddia falan değil. Art niyetli tamamen. Evet. Çünkü hangi evrimciye baksanız hepsi itiraf ediyor evrimin olmadığını ama gene savunuyor Darwinizmi. Bir din olarak kabul etmiş. Ve körü körüne. Yani tamamen mantığa aykırı buluyor. Doğru olmadığını söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Olamaz diyor. Her evrimcinin kitabını, makalesini açtığınızda mutlaka itiraf ediyor bunu ama yine de savunuyor. İşte bu yanlış zaten yani. Bu bilim adamlığı değil. Çünkü bilim adamı delillere bakar. Değil mi? Bir gen bir gene dönüşemiyor. Ara geçiş formu da yok. Bitti zaten yani. Başka bir konu yok. Bir protein tesadüfen de olamıyor.
Hayır, biz zaten evrim olsa, Allah evrimle yaratmış olsa zaten söylerdik. Allah'ın evrimle yarattığını söylüyor olurduk şu sıralar. Ama öyle olmamış. Allah öyle yaratmamış. Ayrıca Kur'an'da da zaten Allah öyle olmadığını söylüyor. Her canlıyı bir anda ol demesiyle yarattığını ve mükemmel olduklarını ve kusursuz olduklarını söylüyor. Aynen az önce gösterdiğimiz gibi kusursuz ve mükemmel bir canlı var ve ol demesiyle olmuş. Fosiline bakıyoruz. Ta ilk çıktığı zamanlar, sürüngenler o zamanda ortaya çıkıyorlar, Jura devrinde. O zamandan bu zamanda hiç değişmemiş. Allah'ın bize gösterdiği, ayetlerde söylediği gibi canlılık tarihinde bilimsel olarak biz ispatını görüyoruz inşallah.
Evet. Bir de bu yani evrimin Allah'ın milyonlarca yılda doğal seleksiyonu ve mutasyonu kullanarak evrime yaratmış olması gibi bir iddia da çok çirkin bir cüret. Yani Allah'ın sonsuz gücü var ve Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememiş oluyorlar. Zaten delil yok. Öyle bir konu da yok. Ama zorluyorlar. Yani Darwinizmi İslamlaştırmaya çalışan bazı Müslümanlar oluyor bu tuzağa düşen. Bu çok çirkin ve pasif bir davranış. Yani pasifist bir davranış.
Evet.
Çünkü Allah'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Haşa. Allah ol der hemen oluverir diyor ve bütün yaratılış örnekleri Kur'an'da verilen hepsi aniden yaratılış. Yoktan var olma şeklinde aniden yaratılış. Yani evrenin yaratılışı mesela gökleri ve yeri yoktan var edendir diyor Allah inşallah. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi, Hazreti İsa'nın çamur biçimine çamura bir kuş biçimi verip onun birdenbire kuş olması, bakın hep aniden cansız madde canlı madde oluyor. Melekler ve cinlerin yaratılışı. Aynı zamanda cennette huriler, vildanlar ve gılmanlar var inşallah. Hiçbir evrimle yaratılmamış. Dolayısıyla Darwinizmin İslamlaştırılmaya çalışılması çirkin bir davranış. Yani ve Allah'a karşı da çirkin bir cüret oluyor. Çünkü Allah'ın sonsuz gücü var. Ve bu sonsuz gücüyle ol der hemen oluverir diyor Allah. Biz ol deriz hemen oluverir diyor inşallah.
İnşallah. Şimdi evrimciler zaten şuuru, canlılardaki şuuru, canlıların davranışındaki harikaları, canlının kendisine baktığınızda bir aklının, çoğunun sinir sistemi bile yok mesela. Ama bir hareket yapıyor, bir uzmanlık ortaya koyuyor. Bunun üzerine profesörler profesörlük araştırması yapıyor. Doktor araştırmasını yapıyorlar. Ve yıllar süren üzerine titizlikte çalışmalar oluyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de bir protein, hücrenin içerisindeki bir protein. Bir canlı gibi yürüdüğünü görüyoruz proteinin. Çok enteresan. Şimdi onunla ilgili bir video var. Ben onu göstereyim. Şimdi burada bu şöyle kısaca tarif edelim. Bu bir tane proteinin üstte yükü taşıyan kolu. Bu da bir protein. Bunun üzerinde hücre organelleri veya taşıması gereken büyük moleküller oluyor. Burası hücrenin içi, beyaz kısım olduğu gibi sıvı dolu sitoplazma. Alttaki de hücrenin içerisindeki iskeletini oluşturan mikrotübüller. Yani bir inşaatın sütunları gibi. Her tarafta var. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan 3 boyutlu düşünelim. Her yerde var. Hücrenin 3 boyutlu şeklini korumasını sağlıyorlar. Aynı zamanda onun üzerinde sanki böyle adım atarak yürüyen proteinler var. Şimdi bilim adamları bunu araştırarak nasıl bir sisteme sahip olduklarını bulmuşlar. İki kısımdan oluştuğunu buluyorlar. İki çekirdekten. Buradaki her bir renk bir proteini temsil ediyor. Alttaki mikrotübülle bir protein. Bu da yolu temsil ediyor. Yukarıda dediğimiz gibi hücre organelinin taşındığını görüyoruz. Şimdi hücre içinde transfer olacak. Yani transportasyon. Bir yerden ihtiyacı olunan madde sentezlendiği yerden ihtiyaç olunan yere gidecek. Yolculuk yapacak. Ama nasıl yapacak? Onu bu şekilde oluyor. Adım atan, yürüyen proteinlerin bunu yaptığını görüyoruz. Fakat adım atmak, yürümek insana özgü, akıllı, şuurlu, gideceği yeri bilen ve ona göre de hatta bir şey taşıyacaksa da yanında taşıyan insana özgü bir davranış. Bunun bir tane proteinde hücre içerisinde olması, adrese tam teslim gitmesi bir postacı gibi, bir kargocu gibi çok mucizevi bir konu. Bunun şimdi kimyasını da anlatalım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Şimdi teori şu şekilde. İki tane mikrotübüle bağlanmak üzere hassas protein var. Bu proteinler normalde bağlı değil. Sadece gördüğünüz gibi ATP kullanıldığında mikrotübüle bağlanma özelliğinde bir protein. Yani biyolojik piller, ATP'ler kullanıldığı zaman oluyorlar. Bunun hemen ardından ikinci bir ATP gelip bağlanan proteine, yani bir ayağa diyelim, değdiği anda bu orada bir reaksiyon meydana getiriyor. Proteinin tamamının şurada görmüş olduğunuz bağlanma yerinde getirdiği reaksiyon sonrasında bu hızla mikrotübüle doğru hareket edince şu ayak da ileri doğru savrulmuş oluyor. Bu savrulunca ister istemez mikrotübüle geliyor. Bu sefer bu bağlanıyor. Tam bağlanacağı şekilde çünkü her ikisi de. Bağlanınca sözünü ettiğimiz ATP burada tekrar bir reaksiyon olmasına yol açıyor. Fosfat buraya gelerek buradaki ATP'yi ateşliyor. Bu sefer yine ortadaki merkez harekete geçiyor ATP'den dolayı. Bu sefer onu savuruyor. O da bir adım daha atmış oluyor. Tekrar bu atınca, yani zincirleme reaksiyon. Bu atınca yine burayı etkiliyor. Bu öne doğru savuruyor. Bu tekrar bunu etkiliyor. Gibi. Evet. Adım adım mikrotübül boyunca bu proteinin yürümesini sağlamış oluyor. Tabii bu ne işe yarıyor? Dediğimiz gibi şuradaki kolun üzerinde taşıdığı organel veya üzerine taşıdığı herhangi bir molekülü veya proteinin burada taşınmasına yol açıyor yürüyerek.
Alenen yürüyor yani. Alenen yürüyor. Normal. Bu yürüme böyle olur zaten. Yani insanın da kas yapısına baksak, evet, moleküler düzeyde. Orada da moleküller birbiri arasında aktin ve miyosin molekülleri böyle hani şey gibi düşünelim. Kürek şeyleri vardır, yarışları yapan böyle ince tekneler vardır, üzerinde kürekçiler vardır. Hmm. Hep birlikte 8-10 tane kürekçi diyelim, kürekleri kaldırırlar, hepsi birlikte ama böyle aynı şekilde atıp ondan sonra bir güç uygulandığında çeker onu, ilerletir değil mi? Kasta da böyle, yani aktin, miyosin molekülleri, onu da filmini gösteririz bir başka programda. Evet. Birbirleri üzerinde ilerleme, yürütme yapıyorlar böyle ve kas kasılıyor o zaman, değil mi? İnsan da adım atıyor. Evet. Ondan sonra gevşiyor, ondan sonra öbür adım geliyor böyle. Burada da yani benzer bir mekanizma, çok farklı değil. Allah proteini yürütüyor. Çünkü insanı yürüten Allah, neyi dilerse onu yürütür Allah. İnsanı konuşuyor, neyi dilerse onu konuşturur Allah. Yani o mesela değil mi, ahirette deriler konuşuyor. Gözü, evet, dili konuşuyor insanın. İnsan zannediyor ki sadece ses telleri olacak da, dil olacak da onlar konuşma. Öyle bir şey yok. Allah yani onların konuşması da bir mucize. Çünkü hava titreşimleri meydana getiriyor. Biz onu hava moleküllerini ses olarak algılıyoruz. Ahirette ses telleri, dilleri iyi konuşturuyor Allah. Değil mi? Diğer organları konuşturuyor. Algı organlarını. Dolayısıyla Allah'ın sonsuz gücü var. Ama işte o evrimciler mesela hücrenin içine girip bu yürüyen proteinin kendi üstüne doğru bir geldiğini görse şöyle. Bayağı akıl atar yani. Öyle tesadüf mesadüf değil. Değil mi inşallah?
Evet.
Allah'ın yarattığı. Orada bir ayrı bir alem var zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah. Hücrenin içinde bambaşka bir yaşam var. Hayat var böyle. Üretim var. Taşıma sistemleri var. Değil mi? Atık sistemleri var hücrenin. Metabolizma ürünleri böyle postalama sistemleri var. Ya bambaşka bir hayat var. Yürüyen proteinler var. Yürüyor, yürüyor adam. Alenen yürüyor yani böyle normal protein.
Evet. Yani bir amaca yönelik hareket.
Bunların boyutu da nanometre büyüklüğünde. Yani böyle o kadar ufak ki milimetrenin işte milyonda biri büyüklüğünde neredeyse moleküller bunlar böyle. Normal yürüyor ve yük alıyor sırtına, üstüne. Bir de onu taşıyor. Yani bu normalde senin gösterdiğin filmde o görünmüyor ama kesecikler içinde başka proteinleri taşıyorlar. Protein. Bende de vardır. Ben göstereyim birazdan inşallah. Kesenin içinde böyle proteinleri alıp bir yerden bir yere götürüyor. Var mı sende?
Bu yani biraz sonra bulurum, evet.
Evet, onu gösterelim çünkü hakikaten çok maşallah Allah'a tesbih ettirten bir hayat ve bir yaşantı var hücrenin içerisinde. Ve her yerde bu kendini gösteriyor. Evet, birazdan bakarız evet, inşallah.
Ona bakarız. Ama şuur göstermesi molekülün, proteinin çok burada manidar. Çünkü evrimcilere göre rastgeleliğin ve tesadüflerin temelliyle oluşan bir yapı burada söz konusu. Bir zaman yapıda tam akıl görüyoruz. Yani olayın sonunu bilen. Yani mesela bir reaksiyona katılıyor bir protein. Reaksiyonun sonucunda oluşan protein mesela oluştuktan sonra o katılan proteinin yanına gelip başka bir bileşik oluşturuyor. Yani oraya gittiğinde, ortama gittiğinde neler olacağını önceden bilen bir yapı görüyoruz. Daha doğrusu öyleymiş bir görüntü veriyor. Fakat bu bilginin, yani bu reaksiyonların sonucunun ne olduğunu bilir gibi görünen bu moleküllerin ne olduğuna, aklın nerede olduğuna, o bilginin nerede saklı olduğunu araştırdığımızda, baktığımızda karşımıza elementler çıkıyor. Protein oluşturan. Amino asitler çıkıyor. Amino asitin içine bakıyoruz. Karbon, hidrojen, oksijen, elementler çıkıyor. Molekül, atomlar çıkıyor. Atomun içine bakıyoruz. Proton var, elektron var. Onların da içinde kuarklar var. Akıl ve bilginin yazılı olduğu bir yer bulamıyoruz. Göremiyoruz. Ama tam akıl ve tam bir bilgiyle hareket edildiğini görüyoruz. İşte burada Allah bize ayetlerini bizim gözlerimizin önünde seriyor, gösteriyor. Onu yapanın Allah olduğunu her objektif bakan gözün anlaması lazım inşallah.
İnşallah. Şimdi hücrenin içindeki hayatın böyle yaklaşık olarak canlandıran bir film izleyelim. Bunda yürüyen proteinler de var. Mesela hücreye kapılar var. Kapılar sadece istedikleri molekülleri, yani kimi aklı yatıyorsa onu bırakıyor içeriye.
Evet.
Değil mi? O akıl hareket ediyor. Ona daha akıl burada başlıyor. Hücrenin zarından içeriye giriyor. Hücrenin iskeleti var böyle. Bakın yürüyen bir protein görüyorsunuz. Normal yükü almış üzerine.
Taşıyor.
Taşıyor. Çok minik motorlar var hücrenin içerisinde. Çekirdeğinden proteinler sentezleniyor, dışarıya bırakılıyor. Dünyanın en küçük makineleri ve motorları var hücrenin içerisinde.
Enerji üretiyor.
Enerji üretiyor. Bakın yine yürüyen bir protein görüyoruz. Üzerinde bakın bu gördüğünüz bir kese protein taşıyor bunu, yürüyerek taşıyor. Bu kesenin içinde de başka proteinler var. Onları adrese götürüyor. Burada da yollar var. Yani hayat var hücrenin içerisinde. Böyle evet. Proteinler tıpkı insan gibi akıl gösteriyor. Muhteşem bir akıl var. Ama protein hücrenin dışına çıktığı anda hiçbir özelliği olmuyor. Öyle duruyor. Protein tozları var mesela. Hep örnek veriyoruz. Duruyor öyle. Protein hiçbir şey yapmıyor. Ama aynı protein hücrenin içine girdiği zaman böyle adım atarak yük taşıyor. Yollarda sürekli yapılıp yıkılıyor. Onlar da proteinlerden. Onların da genetik kodu var. DNA'dan mesela okuma mekanizmaları var böyle. Hangi bölümün açılacağı biliniyor. Protein sentezleniyor, hücrenin dışına getiriliyor. Hücrenin içinde her an 10 milyar protein var. Saniyede 2000 tane böyle protein sentezi yapılıyor. Saniyede 2000 tane.
Hiçbirisi birbirine çarpmıyor, kaza olmuyor. O molekül yürüyor, üstündeki vesikülü taşıyor ama onu düşürmüyor mesela.
Maşallah. Hiç kargaşa yok. Bakın hemen burada sentez katlanıyor, gitmesi gereken yere götürülüyor. Ki çok hızlı hareket var, yani buradaki gibi yavaş değil. Böyle motorlar var. Giriş çıkış kapıları var mesela. Bunlar çekirdeği, hücre çekirdeğinin giriş çıkış kapıları. Bunlar da akıllı hareket ediyor.
Evet. Bunlar zaten Nobel ödülü. Her adımda açıkçası bir bilim adamının Nobel ödülü alarak bulduğu bir buluşu şu an anlatıyorsun. Yani bayağı detaylı bir konu bunlar.
Evet, ona ödül veriliyor. Niye? Allah'ın ilhamıyla bulduğu için. Burada asıl hamd, övgü Allah'a.
Allah'a ait.
Allah'adır değil mi inşallah?
Evet.
Övgünün sahibi Allah'tır. Bakın protein sentezi hızla taşıyıcı moleküller amino asitleri getiriyor. Bu DNA'nın kopyasına göre anahtar kilit sistemiyle bakın hemen burada bir protein molekülü meydana getiriliyor hızla. DNA'da böyle proteinlere sarılı olarak ki çok defalarca katlanmış olarak var böyle açık bir şekilde bulunmuyor normalde. Harflerden oluşuyor. Hücrenin Golgi'nin içine getirilen proteinler 3'e katlanıyor burada. O da proteinler tarafından oluyor. Bakın yine burada yürüyen bir protein görüyoruz. Evet maşallah. Muhteşem bir sistem. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir diye buyuruyor inşallah. Allah alemlerin Rabbi. Hücrenin içinde bir alem var. Atomun içinde bir alem var. Uzayda, evrende bir alem var. Hücrenin içinde bir alem var inşallah.
İnşallah. Peki evrimciler ne yapıyor bunların karşısında? Açıkçası bunların hiçbirisini bir kere anlatmıyorlar. Mesela her çıkan programda, her konuşulan evrimin geçtiği programlarda normalde bir bilim adamı katılıyor oraya. Sunum yapıyor bilimle ilgili. Ama bilimsel gerçekleri biz nasıl böyle anlatıyorsak, onlar bunları bir kere hiç anlatmıyorlar. Sadece konuyu belli bir yerde tutup, kendine özgü kelimelerle konunun dışına anlaşılmamasını sağlayarak kendi propagandalarını, evrimini anlatmaya çalışıyorlar bir şekilde. Ama neyle? Sahte çizimlerle, sahte fosillerle vesaire. Şimdi bir örnek var herhalde.
Bir örnek verelim. Mesela Celal Şengör ne diyor mesela? Bakalım.
Üretiminde hata yapılır. Mesela üç ayaklı inek olur. Efendim iki kafalı adam olur. Veya Einstein. Darwin'in kitabının birinci baskısında.
Veya Einstein olur diyor. Hata sonucu mutasyonla iki kafalı inek olur. Doğru. Çünkü mutasyon patoloji ve asimetri meydana getirir. Hata sonucu Einstein olur diyor. Yani bu bir hocamızın çok güzel bir örneği var. Varil örneği var. Biz bir varilin içerisine bir canlının oluşturan bütün elementleri, atomları, molekülleri koysak. Değil mi? Proteinleri hazır olarak koysak. Protein de tesadüfen oluşmaz da. Mesela insanda diyelim insanı meydana getiren ne kadar protein varsa 100 bin çeşit, 200 bin çeşit hepsini hazır olarak koysak sınırsız miktarda varilin içine ve bunları istedikleri gibi karıştırsınlar. İstediği ısıyı versin, istediği koşul versin, isterse radyasyon versin, ne isterse yapsın. Bunun içinden ceylanlar, zürafalar, güller, karanfiller, değil mi? Elmalar, portakallar, Einstein çıkar mı bunun içinden? Bunun için Frank Sinatra çıkar mı? Yani böyle işte, ama çıkar diyor işte yani Celal Şengör. İşte konu bu zaten. Yani bu Darwinizmin zırvalığı böyle insanları ne hale getiriyor? Bakın bir şeyi savunmak adına çok küçük düşürüyorlar kendilerini. Yani süper mantığa aykırı, bilime aykırı, değil mi? O da inanmıyor söylediğine. Yani inanır mı ya? Yani? İnanmaz. Akıl sağlığı biraz yerinde olan bir insan böyle bir şey olmadığını bilir. Ama bilmesine rağmen savunuyor işte. Bu zaten bile bile bu şekilde gerçeği çarpıtmaları, bu Allah hesabı var tabii yani dünyada inşallah kimse karışmaz. Dinde zorlama yoktur ama doğrusu anlatılır. Ama Allah'ın huzurunda hepsi hesap, herkes hesap verecek tek tek. Proteinden oluşamayacağını, tesadüfen oluşamadığını biliyor muydun? Değil mi? Biliyordum diyecek. Ara geçiş formu olmadığını biliyor muydun? Biliyordum. Değil mi inşallah? Tesadüfen olamayacağını biliyor muydun? Biliyordum inşallah.
Evet doğru.
Hücreyi bilim adamları daha yapamıyorlar. Değil mi? Şimdi o hücreyi tesadüfen meydana geldiğini iddia eden sözde bilim adamları toplanıyorlar. Enstitüler kuruyorlar. Üniversiteler kuruyorlar. Laboratuvarlar kuruyorlar. 100 bin tanesi bir araya geliyor. Değil mi? Bütün teknolojik bilgileri, bilimin gelişmiş seviyesindeki elde ettikleri, sahip oldukları bütün imkanları kullanıyorlar. İnsan canlı vücudunda trilyonlarca olan hücreden bir tanesini elinde örnek varken yapamıyorlar.
Evet.
Bakın şimdi hücreyle ilgili bir resim gösteriyorum. Hücrenin içi şehir gibi muhteşem komplekslikte ve hücre bir milimetrenin binde birine sığdırılmış. Binde biri, bir milimetrenin binde birine. Bunun içinde çeşitli ürün imal eden fabrikalar var. Nükleer teknolojiye sahip enerji santralleri var. Kimyasal ayrıştırma yapan geri dönüşüm atık sistemleri var. Haberleşme ve posta sistemleri var. Yani olağanüstü donanımlı müthiş mekanizmalar var. Şehrin merkezinde milimetrenin 1/100.000 büyüklüğünde bir alana kodlanmış dünyanın en yüksek kapasiteye sahip bilgisayar programı da var içinde, DNA.
Evet.
Onun içinde çok daha ufak bir şekilde bilgi sığdırılmış onun içinde.
Evet, dünyanın en gelişmiş veri bankası DNA. Açıkçası şu şekle baktığımızda bir şehirden daha kompleks olduğunu görüyoruz. Çünkü bir hücrenin içerisinde belki yüzlerce nükleer santral var, mitokondriler.
Tabii.
Bunun içerisinde atomla enerji üreten ATP sentaz motorlarını görüyoruz. Endoplazmik redikulum var. Bu İstanbul'un çevre yolundan çok daha uzun hücreye kıyasla. Ve içerisinde milyarlarca taşıtın taşındığı ama hiç kaza olmadığı bir iletim yolu, iletim şekli. Ve bu hücrenin içerisinde birçok veri istasyonu, alıcı istasyon, ondan sonra verileri yorumlayan, belki bazıları şifreli oluyor. Bazı kapılardan bazı proteinler giremiyor. Burası özel kapı diyor mesela çekirdekçiye, nükleusa. İçerisine giremiyorlar. Dolayısıyla bir şehre kıyasladığımız zaman şehir en az şehir kadar kompleks ama hiç hatanın olmadığı, her biri birbiriyle tam uyum içerisinde. Yani münakaşa, kavga, anlaşmazlık gibi bir konunun olmadığı, çok kalabalık ve çok hızlı hareketlerin olduğu ama tamamen uyum içerisindeki bir yapı görüyoruz. Allah Meryem suresi 66-67. Ayette şöyle emrediyor insanın kendi bedenini hakkında düşünmesini. İnsan demektedir ki, şeytan Allah'a sanırım, ben öldükten sonra mı gerçekten diri olarak çıkarılacağım? İnsan önceden hiçbir şey değilken, hiçbir şeydik biz mesela 100 yıl önce, biz hiçbir şeydik, yoktuk. Ama şimdi bir şey Allah, bir beden verdi bize, bir şeyiz. Gerçekten bizim onu yaratmış olduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Allah bizi yoktuk ve var etti inşallah. Başka bir ayette de ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Bak biz ayetleri nasıl çeşitli biçimlerde açıklıyoruz da sonra onlar yine sırt çevirip engelliyorlar. Hakikaten insan detaylı olarak düşündüğünde görmesi, bak işitmenizi ve görmenizi alıverir diyor Allah. Duyması, duyu organları her biri ayrı birer nimet. Mesela anlattığımızda burada duyu organlarının içerisindeki her biri ayrı sesi, ses tonunu veya gözde her biri ayrı ışık tonunu alıp algılayıp elektrik sinyaline çevirmekte görevli hassas hücreler var. Ama o kadar üstün bir dizayn ki atomik seviyede veya çok çok küçük titreşimleri, böyle ses titreşimlerini alabilecek kadar hassas yapıların Allah bize verdiğini görüyoruz. Bunların her birisi aslında ayrı birer nimet. Yani insan mesela 10 milyon renk görebiliyor gözünde. 5 milyon tane görebiliyor olsaydı yani kimse fark edemezdi bunu. Biz 5 milyon, zaten 5 milyon var olduk. 5 milyon renk görerek devam ediyoruz derdi. Nasıl şimdi 10 milyon renk görüyoruz? Kimse demiyor ki 15 milyon renk niye göremiyoruz? Haberi bile yok kaç milyon renk göründüğünden birçok kişinin. Ama Allah bize böyle çok konforlu ve üstün dizaynı, anlaşılması için söylüyorum, sahip bir beden yaratıyor. Bunların her biri ayrı ayrı nimet. Üzerinde derin derin düşünüldüğünde ama insanın anlayabileceği bir nimet. Ve her biri için ayrı ayrı inşallah insanın şükretmesi gerekiyor. Şeytana zaten ilk unutturacağı şey bu oluyor, şükretmek. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın diyor ayette. Şeytan Allah'a sanırım. Şeytan insanlarda ilk unutturmaya çalıştığı, birçok insanın da ilk unutturduğu şey o. Şükretmeyi engelliyor ve dolayısıyla nankör bir yapı kılıyor. Değil mi? İşte insanoğlu bilimin de vesilesiyle mesela günümüzde haylice iman hakikati çok fazla artık. Çok rahat insanlar ulaşabiliyor, görebiliyorlar. Onların da vesilesiyle Allah'ın yarattığı nimetleri, Allah'ın yarattığı güzellikleri çok daha rahat görüp Allah'a olan imanını çok daha rahat inşallah arttırabilir. İnşallah Hazreti Mehdi zaten günümüzde yaşıyor. Hazreti İsa da yaşıyor. Zaten inşallah tam insanların imanında coşacakları, tüm dünyanın iman edeceği bir zamanda yaşıyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet inşallah. Darwinizm üzerinde durulmasının sebebi sapkın ideolojilerin temelini oluşturması. Mesela bir şey okumak istiyorum. Şey diyor ki inşallah Mao. Bir devrim, bir siyaset partisi ya da bir makale yazmak ya da bir resim çizmek ya da nakış işlemek değildir. O kadar kibar ve zarif, acele etmeden ve nazik, o kadar ılımlı, kontrollü ve yüksek ruhlu olmamalıdır. Devrim bir isyan ve ayaklanma, bir sınıfın diğerini devirdiği bir şiddet hareketidir diyor. Ya, komünizm tamamen şiddete dayalı. Bunu değil mi? Stalin söylüyor, bunu Lenin söylüyor. Lenin ayıplıyor hatta. Hocam sık sık okuyor, bir anlatısı var. Şaşırıyorum diyor yani böyle bu şiddeti savunmayanlara, terörü savunmayanlara. Çünkü zaten kanlı ayaklanmayı savunan, değil mi, sınıflar mücadelesini, bu Marx'ın ve Engels'in getirdiği oydu. Yani tarihin bir sınıflar mücadelesiyle geliştiğini iddia ediyorlardı. Ve bunun da materyalizmi diyalektik yöntemiyle açıklamaya çalıştılar ve bunu da Darwinizme dayandırdılar. Çünkü Darwin kitabını yazmadan önce bunların bilimsel bir kılıfı yoktu. Geniş kitlelere hitap edemeyeceklerdi. Darwin'in kitabı çıkar çıkmaz atladılar üstüne. Söylüyorlar zaten bu bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturuyor diye. Öbürü de ona muhteşem diye okumakta olduğum Darwin kitabı Engels'te Marx'a karşılık olarak. Şimdi okumakta olduğum kitabı diyor muhteşem diyor. Hemen dört elle sarılıyorlar ki işte diyorlar bu bilimsel, bu da dayanağı. Darwinizm mutlaka komünizme gidiyor onun için. Yani Darwin kitabını yazdığı anda zaten Marx ve Engels onun üstüne atlıyorlar. Onu ona dayandırdıklarını çok iyi biliyorlar. Ki ortak bir noktaları var, çok önemli ortak bir noktaları. Komünizmin Allah'ın varlığını inkar etmesi. Baktığımız zaman komünistler haşa din halkın afyonudur diyor mesela Marx. Ve dinin ortadan kaldırılmasını savunuyorlar. Aynı şekilde Darwinizm de maddenin kendi kendini organize ederek değil mi? Canlıların hayatın oluştuğunu, tesadüfen hayatın oluştuğunu iddia ediyordu. Bu yüzden hemen aradıkları şeyi bulduklarını düşünerek kullandılar Marx ve Engels. Yani Darwinizm ve komünizm iç içedir. Darwinizm ve komünizm iç içedir. Komünizm ve terör ve şiddet iç içedir. Yani bir Darwinist komünizme kayar. Bir komünist de mutlaka Leninizm ve terörist olur.
Evet.
Aynı şekilde bunu PKK'da olduğunu görüyoruz. Niye bu? Yani hep bu sebepten. Yani bu hocamız hep şunu söylüyor. Bu çok önemli. Tek yanlı olarak Darwinizm okutulursa okullarda ki bu böyle yapılıyor. Ya onların arasından o zaman şaşırılmaz yani böyle komünist, terörist, Darwinist çıkmasına. Çünkü Darwinizmin getirdiği mantık yani bilinçaltına mutlaka sen tesadüfen oldun. Haşa bir hayvansın. Hayatta kalmak için diğer hayvanları ezmen gerekir. Bazı hayvanlar daha üstündür. Mesela Darwin'e göre beyaz Avrupalı adam diyor daha üstündür diyor. Haşa Necip Türk milletini diğer bütün ırkları maymunlara yakın olarak görüyor. Kadınları da aşağı olarak görüyor. Onlar da diyor beyaz Avrupalı adam diyor diğerlerini diyor elimle edecektir diyor. Darwin bu fikirleri yazar yazmaz kitabında, İnsanın Türeyişi kitabında ve yani Türlerin Kökeni kitabını yazar yazmaz hemen sömürgecilik başlıyor. İngiltere'nin sömürgeciliği. Hemen akabinde Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Hemen orada komünizm kanlı işte 1917 yılında kanlı Bolşevik devrimi oluyor. Kanlı bir iktidarla onu savunuyorlar zaten. Hemen ardından İkinci Dünya Savaşı oluyor. Faşizm zaten Hitler o dönemde ortaya çıkmış oluyor. Irkçılığını da gene Darwinizme dayandırıyor. O da Darwinist. O da yani bu da mı tesadüf değil mi? Hepsi Darwinist. Kuzey Alman ırkını çıkarın diyor Hitler. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Hepsi birbirine giriyor. Sonuçta İkinci Dünya Savaşı'nda 85 milyon insan ölüyor. Komünist rejimlerde dünya çapında Mao'nun, Ho Chi Minh'in, ondan sonra Stalin'in iktidarlarında, Fidel Castro'nun iktidarında, ondan sonra diğer komünist liderlerin iktidarlarında 150 milyon insan katlediliyor. Sibirya'ya milyonlarcası sürülüyor. Kimi açlıktan ölüyor, kimi kafalarına sıkarak öldürüyorlar. Bakıyoruz yine komünist içinde yine vahşet devam ediyor. Oradaki Uygur Türklerini değil mi? Müslümanları.
Evet.
Kiminin kafasını geçen filmlerini gördük hep birlikte. Kafalarını taş kırıyorlar, ayaklarını, ellerini eziyorlar. Kafalarını sıkıp bırakıyorlar. Katliam yapıyorlar. Ki yıllardır yapılan milyonlarca insan Müslüman şehit edildi, katledildi. PKK da Türkiye'de aynısını yapıyor. İşte ortak nokta hep Darwinizme gelip dayanıyor. Yani çıkış noktaları hepsinin Darwinizm. Darwinizm fikren ortadan kaldırıldığı anda zaten komünizm kalmaz. Yoksa mutlaka komünizm var olur Darwinizm var oldukça. Bundan dolayı bilimsel mücadele çok önemli. Darwinizm yasaklansın demiyoruz. Hatta hocamız diyor, okullarda diyor, demişti hocamız değil mi çok net olarak. Darwinizm okutulsun. Ama onun yanlışını ortaya koyan bilimsel deliller de anlatılsın. Yani yasaklansın olmaz demiştim. Çünkü bir fikir yasaklanırsa daha çok insanların ilgi çekici hale gelir. Yasak olmaz zaten. Dinde zorlama yoktur diyor Allah. Anlatılsın ama proteinlerin oluşmasının imkansızlığı ve fosillerin varlığı da anlatılsın. Aynı zamanda demişti hocamız her şey, faşizm de anlatılsın. Komünizm de çok kapsamlı olarak anlatılsın. Ondan sonra satanizm anlatılsın. Budizm anlatılsın. Ama İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik de anlatılsın inşallah. Ya bir insan her şeyi bilmeli bir kere bir Müslüman, ama zaten bunları bilen bir Müslüman, Darwinizmi geçersizliğini, asla Darwinist olmaz, asla komünist olmaz, asla faşist olmaz, satanist olmaz. Müslüman olur yani, Kur'an'ı da bir kere okuyan biri, gerçek hak olduğunu anladığı için inşallah hiçbirine inanmaz zaten. Ama her şeyi bilmesi de önemli.
Bununla ilgili bir filmimiz vardı, Deccaliyet isimli, yani Darwinizmin kökenini oluşturduğu ideolojilerin dünyaya getirdiği belaları anlatan, 20. yüzyılın nasıl kana buladığını gösteren, işte bu ideolojilerin liderlerinin milyonlarca insanı nasıl öldürdüğünü, şehirleri nasıl yok ettiğini ve Darwinizmin deccaliyet olduğunu anlatan güzel bir filmimiz vardı. Hazırsa izleyebiliriz inşallah.
Deccaliyet, 1 milyardan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'in insanlık tarihinin en büyük fitnesi olacağını ve içinde bulunduğumuz ahir zamanda Deccal'in çıkacağını haber vermiştir. Allah, Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Deccal'in çıkış alametleri olduğunu bildirdiği olayların hepsi birbiri ardınca gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccaliyetin insanları dinsizleştireceğini söylemiştir. Bugün insanların %99'u dinsizliğin getirdiği savaşlar, çatışmalar, anarşi, terör, masumların katledilmesi, cinayetler, intiharların artması gibi Deccal'in görev başında olduğunu gösteren belaların etkisi altındadır. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadislerinde Deccal'in sebep olduğu ortamı şöyle anlatır. O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun, lanetlenmiş Deccal çıkar. Zaman kıyamet yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır. Herç çok olur buyurdu. Sahabiler herç nedir diye sordular. Resulullah öldürmek, öldürmek buyurdu. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir. 20. yüzyıl dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük savaşların yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Deccaliyet, Darwinist, materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin etkisiyle 1. ve 2. Dünya Savaşlarında binlerce kasaba, köy ve şehrin yerle bir olmasına, açlık, bakımsızlık, hastalık, sefalet, intiharlar ve katliamlar sonucu 1 milyarın üstünde kişinin ölmesine, en az bir o kadar da insanın yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmuştur. 1. Dünya Savaşı'nda ilk defa kullanılan hava bombardımanlarıyla geniş kitleler katledilmiş, şehirler yerle bir olmuştur. Hadislerde de Deccal'in uçak teknolojisini kullanacağı müteşabih anlatımla haber verilmiştir. Deccal'in ayaklarının altında yeryüzü, koçun derisinin yünden dürüldüğü gibi dürülecektir. Deccal, önüne bulutu katan rüzgar gibi hızlı gider. Deccaliyetin bu katliamların gerçekleşmesinde kullandığı Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin ve Mao gibi faşist ve komünist diktatörlerin psikopat kişilikleri Darwinizme dayanır. Hepsi Deccaliyetin fikri temeli olan Darwinizmin öğretileri doğrultusunda insanların bir tür hayvan olduklarını düşünüyor, toplumların savaşarak ilerleyeceklerine inanıyorlardı. Darwin'in öğretilerine bağlılıklarını açıkça ifade etmişler, birçok konuşma ve yazılarında hayat felsefelerinin ve dünya görüşlerinin Darwin'e ve evrim teorisine dayandığını itiraf etmişlerdir. Örneğin Marx, 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı için şöyle diyordu. bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Stalin ise Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklıyordu. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. İşkence, soykırım ve tecavüz deccaliyetin eylemleridir.
Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah. Evet, programımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Nasıl devam ediyoruz doktor hocam?
Komünizmden bahsettik. Komünizm ve Darwinizm iç içe. Çünkü Darwinizm, materyalizm denen, bu maddeyi mutlak kabul eden sapkın felsefenin doğaya uyarlanmış hali. Plekhanov da diyor ki, komünizmin kurucularından bir tanesi, Marksizm diyor, Darwinizmin diyor, sosyal bilimlere uyarlanmış hali diyor. Yani Darwinizm olmazsa hem materyalizm olmaz hem komünizm olmaz. Ayakta duramaz. Ama komünizmi yıkan çok önemli bir konu daha var. Yani hocamızın anlattığı ve hepsinin üstünde olan, o da maddenin gerçeği konusu. Bu konu komünizmi, materyalizmi, Darwinizmi hepsini ortadan kaldırıyor. Maddenin esası konusu. Bunu bakın Lenin kendisi de söylüyor. Lenin diyor ki, duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdın mı, yani madde mutlak var anlamında söylüyor. Duyularımızla algıladığımız maddenin mutlaklığını, mutlak varlığını bir kere yatsıdın mı, karşı çıktın mı, kuşkuculuğa, agnostisizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından, fideizme, yani dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin diyor. Maddenin bir kere mutlak varlığını reddettin mi, dine karşı haşa, yani onlar dini ortadan kaldırmayı savunuyor zaten Lenin. Kesinlikle diyor, dini ortadan kaldırmalıyız diyor, haşa. Bu da fideizmin istediği şeydir diyor. Bakın diyor ki, parmağını kaptırdın mı, önce kolun, sonra tüm benliğin gider. Yani bir kere bu böyle bir inanmaya başlarsan diyor, komünizm hepsi diyor, kayar gider diyor. Parmağın, kolun hepsi gider diyor. Duyuları nesnel dünyanın bir görüntüsü olarak değil, de özel bir öğe olarak aldığında, yani algıları mutlak karşılığı olan, mutlak maddenin karşılığı olarak değil de, algı olarak aldığında diyor, mutlak karşılığı olmayan bir algı olarak aldığında, diğer bir deyişle materyalizmden ödün verdiğini, yani maddenin mutlaklığından haşa ödün verdiğinde, bir yaratıcının olmamasını kastediyor burada, benliğini fideizme kaptırırsın diyor. İşte bu son derece önemli, hocamızın anlattığı ve bilimsel bir gerçek olan bu konu, maddenin aslı konusu son derece önemli. Mesela bakalım, şimdi burada bilim adamları atomun varlığını anlatıyor. Atomun varlığı bilimsel teknik bir gerçek. Bize gösteriyor ki dışarıda ışık da yok, dışarıda renk de yok. Bakın onunla ilgili bir filmimiz var. Evet. Evet, bilim adamlarına sorduk diyor, bizim atomlarla ilgili düşüncelerimizi eleştirmeleri için. Evet, atomların
yörüngeleri.
Evet, yörüngelerinden bahsediyor. Yörüngelerini kaldırın diyor. Elektronları daha küçük yapalım diyor. Küçültelim. Küçültelim. Aynı zamanda diyor, çekirdek de hareket eder. Bakın, çok önemli bir gerçek. Atomik düzeyde diyor, renk yoktur diyor. Bilim adamları söylüyor bunu. Atomda renk diye bir şey yok. Hani biz renkli görüyoruz da, atomun böyle bir özelliği yok. Renkli değil atom. Evet. Devam edelim. Veya ışık da yok diyor atomda. Yani dışarıda, hocamız hep söylüyor bunu. Bakın, bilimsel bir gerçek bu. Bilim adamları söylüyor. Atomlarda, atomların özelliğinden dolayı %99'u boşluk atomların. Renk yok, ışık da yok. Şimdi bakın, bilim adamları maddeye bakış açısıyla ilgili, gerçi bu filmi bitirelim önce de inşallah. Evet. Bir şey daha var diyor. Elektronlar diyor, çok daha uzakta olmalılar diyor. Daha da uzakta. Mesela bilgisayar. Atomun çekirdeği bir bilgisayarın ekranında olduğu zaman elektron diyor 32 mahalle ötede şehrin öbür ucunda olurdu diyor. O kadar boşluk var atomun içerisinde. atom modelini düzeltelim diyor şimdi diyor. Evet. Şimdi buradan gördük atomun yapısı boşluk, renk yok, ışık da yok dışarıda. Ama biz renkli ve ışıklı olarak görüyoruz. Peki şimdi Lenin diyordu maddenin mutlak varlığını bir kere reddettin mi diyor. Komünizm hepsi kayar gider diyor. Bakalım bilim adamları maddeye nasıl bakıyorlar? Onunla ilgili bir filmimiz var. Her nasılsa diyor bu hiçbir şey. Önce başlangıçta hiçbir şey vardı. Hakikaten bilim bize bunu söylüyor. Big Bang'li Allah yoktan var etmiştir her şeyi. Yokken varlık olmuştur yani inşallah. Madde, zaman ve mekan. Her nasılsa bu hiçbir şeyden her şey meydana geldi diyor. Bunu söyleyen bilim adamları. Bundan da beyaz kuantum hiçlik diyor. Nasıl olur da bilinçli olmayan bir şey, beyin gibi maddesel bir şey, yani beyin de atomlardan oluşuyor. Beyin gibi maddesel atomlardan oluşan bir şey, deneyim gibi maddesel olmayan bir şeyi nasıl meydana getirebilir? Eğer bir kuantum fizikçisinin gözlerinde korku görmek isterseniz, ona sadece ölçme problemi deyin diyor. Ölçüm problemi de şudur diyor, açıklıyor. Bir atom yalnızca belirli bir yerde gözükür. Eğer ölçerseniz, başka bir deyişle, bir atom her yerdedir diyor. Şimdi bunun ne olduğunu açıklayacak. Ta ki bilinçli bir gözlemci ona bakmaya karar verene kadar. Böylece ölçüm veya gözlem tüm evreni meydana getirir. Yani bir atom bir yerdedir ama diyor, ta ki bir gözlemci bakmaya karar verene kadar bir atom her yerdedir diyor. Yalnızca bilinçli varlıklar gözlemci olabilirler. Öyleyse diyor biz realitenin, gerçeğin tam varlığına, derinlemesine bağlıyız. Bu olmadan burada olan sadece genişleyen olasılıkların süper pozisyonu olurdu. Gerçekten olan, tanımlanan bir şey olmadan. Milyonlarca ve milyonlarca küçük kütleli enerji ve ışık, fotonlar ve elektronlar, onlar izafiyet ve kuantum mekaniğine göre, bakın hiç var olmayan, hayali, üç boyutlu, katı dünyayı meydana getiriyorlar. Yani kuantum fiziğine göre diyor, hiç var olmayan, üç boyutlu katılığı hissedilen maddeyi ama hiç var olmayan diyor, meydana getiriyorlar diyor, elektronlar. Ve hayali diyor. Ne zaman parçacıklara bakmaya çalışırsak, belirli bir düzeyin ötesinden gözlemin tam hareketi onları değiştirir. Buna ilaveten kendi başına olan parçacıklara daha çok baktıkça elektron gibi bir şey olmadığının daha fazla farkına varırsınız. Bilim adamları söylüyor bunu. Yani madde bakınca bir bilinç varsa vardır diyor. Hayalidir diyor ama yani aslında yoktur diyor madde. Ne olarak vardır? Algı olarak vardır. Hakikaten biz algılarımızdan eminiz yani. Algıyı Allah'ın yarattığı çok açık inşallah. Çünkü ruhun varlığı çıkıyor. Mesela dedi burada bilim adamları. Beynin diyor, beyin gibi diyor, atomlardan oluşan bir şey diyor, deneyim gibi diyor, maddesel olmayan bir şey diyor. Nasıl meydana getirir diyor. Yani bilinç. Mesela bilinç nasıl olur ki? Beyne bağlı bir şey olmadığı açık diyor. Atomda bilinç olmaz. Biz şunu görüyoruz. Yani çok açık bir şekilde bilimsel bir gerçek. Biraz önce gördük yani sırayla başladık. Atomda renk yok. Atomda ışık da yok. Atomun varlığı bunu bilim adamları söylüyor bu şekilde. Işıksız ve renksiz. Ama biz renkli, ışıklı, mükemmel bir dünya görüyoruz. Atomla bu bilincimizin arasında bir elektrik sinyalleri var beynimizde. Beyin kapkaranlık. Elektrik sinyalleri değil mi? Renk ve ışık olarak algılanıyor. Aslında renk ve ışık yok. Peki bunu o zaman gören hiçbir göz var. Elektrik sinyali. Bir yorum halinde ışıklı ve renkli bir dünya haline getiriliyor. Kim getiriyor bunu? Yani beyin diyor böyle bir şey özelliği yok diyor beynin. Değil mi? Bilim adamı söylüyor bunu. Atom diyor atomdan oluşan bir şey diyor böyle bilinç oluşturmaz diyor. İşte ruhun varlığı zaten bilimsel olarak ortaya çıkan bir gerçek. Ama tabii biz Allah söylediği için ruhun varlığını biliyoruz. Ama bilimsel olarak da gören bir gözü olmadan gören bir iç gözün varlığı ortaya çıkıyor. Aynı şekilde kulağı olmadan duyan bir kulağın da varlığı ortaya çıkıyor. Ve bilinçli bir varlığın varlığı ortaya çıkıyor bilimsel olarak. Bu da ruh inşallah. Ve işte bu Lenin'in de söylediği gibi komünizmi diyor bir kere diyor maddenin mutlak varlığını, madde mutlak değil yani zaten mutlak olmadığı kesin çünkü yoktan var ediliyor. Big Bang var. Big Bang bunu gösterdi yoktan var edildiğini. Bu Allah'ın yarattığını kanıtlıyor mutlak olmadığını. Bilim adamları zaten mutlak olmadığını söylüyorlar. Hayali, üç boyutlu hiç var olmayan diyor adam. Değil mi? Onları duyduk. Fizikçiler bunlar çok tanınmış. Lenin haklı. Komünizm gitti işte, bitti. Evet. Komünizm var mıymış? Hayır değil mi? İnsanın yani ruh var. Ruha yaratılan algılar var. Maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamayız. O zaman aslına kafa yormaya gerek de yok. Aslıyla muhatap olamadığımız bir şey yok, var mıydı, yok muydu diye. Zaten aslıyla muhatap değiliz. Algılarımızla muhatabız, rüyada olduğu gibi. Rüyada da çok net olarak yine maddenin katılığını, rengini, ışığını görüyoruz. Sonra uyandığımızda o ortamın aslında olmadığını görüyoruz. Değil mi? Algı olarak yaratıldığını görüyoruz rüyada da. Tıpkı bunun gibi inşallah. Çok net, bilimsel bir teknik bir gerçek bu. Kimsenin inkar edebileceği gibi değil inşallah.
İnşallah. Zaten maddenin özünü kavradığı zaman bir Müslüman Allah'ın izniyle dünyadaki imtihanda da çok büyük bir merhale kat etmiş olur. Yani maddenin aslında Allah'ın yaratmasıyla bize anlam ifade eden renklere, seslere ve görüntülere dönüştüğünü bilmesi aslında o maddenin hakikaten Allah'ın yaratması dışında bir varlık iddia edemeyeceğini anlar. Dolayısıyla da ona dünyada bel bağlamaz. Mesela Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Dünya hayatın metaları açısından kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılın diye buyuruyor Rabbimiz. Buradaki şimdi insanın kendi tamam ailesi olabilir, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, mesela büyük holdingi oluyor, sırf iş için, ticaret için çok büyük emek sarf ediyor. Bir bina dikiyor mesela, iş yeri yapıyor. Halbuki o binayı oraya dikmiyor. O bina onun yine beyninin içerisinde. Dışarıda bir iş yeri olmamış oluyor. Aynı şekilde orada kazandığı para da dışarıda var olan, öyle transfer edilen bir şey olmamış değil. O da yine beynin içerisinde sadece Allah'ın yaratmasıyla var olan bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla Allah'ın dilemesi dışında dünyada meta denilen, Allah'ın ayette bildirdiği bu konular sadece Allah'ın yaratmasıyla var olan konular. İnsanların o yüzden dünya hayatında, dünya hayatının metaına sanki onlar mutlak varlıkmış gibi bağlanmaları son derece hatalı olur. Hem bilimsel açıdan onların olmadığı, sadece Allah'ın değil mi bize göstermesi, gösterdiği şeyler olduğunu biliyoruz. Hem de Allah ayetlerinde bunun yanlış olduğunu bize bildiriyor inşallah.
Evet, Sayın Hocamızın bu konuda çok güzel bir kitabı var. Diğer kitapları gibi Darwin'in Açmazı Ruh. Bu kitabı tavsiye ederim. Harun Yahya Ork internet sitesinden bu kitaba ulaşabilirler veyahut yayın evinden de bu kitabın kendisini de alıp okuyabilirler. Ruh, Darwin'i en büyük açmazı olarak Sayın Hocamız kitapta ayetlerle ve bilimsel delillerle çok güzel izah ediyor maşallah. İnsan kendini farkına varır zaten. Yani ben dediğin şey etin kemiğin kanın proteinlerin beyindeki elektrik sinyali değil. Yani ben diye hissettiğin kendin ruh. Yani Allah'ın kendi ruhundan üflediği ruh. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede bildiriyor. Biz insanı yarattık ve onu ruhumuzdan üfledik diyor. O ruh da kendine ait değil. Allah'ın ruhundan bir tecelli olarak. Sen yani hiçbir şeyine malik değilsin ki. Kendinde hiçbir şeyine malik değilsin, düşünsene. Yani gözlerinde gelen ışık fotonlarını ayrıştırıp kimyasal enerjiye dönüştürüp sonra elektrik enerjisine sen dönüştürebiliyor musun?
Tabii.
Sen mi yapıyorsun oradaki işte pipulaları 200 milyon hücredeki ışık ve karanlık ayarlamalarını sen mi maliksin? Veyahut nefes alıp vermeyi bile yani en basit şeye sen mi maliksin? Kalbin atışına sen mi maliksin? Hiçbir şeye sen malik değilsin. Yani sesi dahi hiçbir şeyi yaratmaya, hiçbir şeye yapmaya malik değildir insan. Allah'ın izniyle. O yüzden her şeyi yaratan, her şeyi yapan Cenab-ı Allah'tır Allah'ın izniyle. Ve kendimiz dediğimiz biz de Allah'ın bir tecellisi, ruhundan bir tecellisiyiz Allah'ın izniyle. Yani bizim üstümüzde yarattığı mekanizmaları incelediğimizde Cenab-ı Allah'ın sonsuz güç ve kudretini çok iyi anlıyoruz Allah'ın izniyle. Ve bu devirde bunu anlamamıza vesile olan kitapları ve eserleri ortaya koyan hocamızdan Allah razı olsun. Bu çok anlaşılır hale gelmesi, Allah'ın varlığının delillerinin böyle çok etraflıca, çok detaylıca bilimsel anlatım ve herkesin anlayabileceği bir üslupta ortaya konması, insanlığın hizmetine sunulması çok büyük bir hizmet. Yani Allah'ın izniyle asrın hizmetidir. O eserleri okuduğu zaman bir insan, aklı vicdanı yerinde olan normal melekelere sahip bir insan, Allah'ın varlığının farkını çok iyi anlar. Çok çok iyi anlar. Yani hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, hiçbir şeyin kendi kendine var olmadığını ve dünyanın özel olarak Allah tarafından yaratılıp insanların imtihan için burada yaratıldığını çok güzel bir şekilde anlar Allah'ın izniyle. Bu eserler ona vesile oluyor. Allah razı olsun hocamıza.
Maşallah. Hocamızın söyledikleri hakikaten mutlak gerçek. Yani bu mesela bilim adamlarını gösteriyoruz biz. Bu bilim adamları yeni anlatıyorlar bunları. Yani 2000'li yıllarda, değil mi? 1990'lı yılların sonlarında anlatmaya başladılar. Hepsi materyalistti. Maddeyi mutlak olarak kabul ediyorlardı yani mutlak varlığını. Tıpkı Lenin'in söylediği gibi. Fakat birdenbire büyük bir değişiklik oldu. Birdenbire söylemeye başladılar bunu. Nasıl oldu bu? Hocamızın kitapları ve binlerce mektup gitti. Binlerce mektupta maddenin esasını bu bilim adamlarına anlattı hocamız. Ondan sonra mesela bu Matrix filmi çevrildi. Ondan sonra bilim adamları bu şekilde konuşmaya başladılar. Hakikaten kavradılar. Yani bu şekilde değildi. Hiçbiri, yani hepsi materyalistti bunların. Darwinist ve materyalistti. Yani maddeyi mutlak kabul ediyorlardı. Hocamızın bu söyledikleri, bakın çok önemli bir şey daha var. Mesela örnek verirken hocamız hep bir mercimek tanesi kadar diyor. Beynin bir mercimek tanesi kadar bir yerine, yani çok küçük bir yeri tarif etmek için bu deyimi kullanıyordu. Uzun süredir bu deyimi kullanıyordu. Mercimek tanesi deyimini. Bakın peygamberimiz bir hadiste, ki bu hadisi sonradan gördük inşallah. Ki o hocam uzun zamandır mercimek tanesi gibi diyordu. İmam Cafer-i Sadık'ın bir yaptığı açıklamalar inşallah nakledilen. Ebu Abdullah İmam Cafer-i Sadık dedi ki, ey Hişam kaç duyun var? Dedi ki 5 duyun var. Buyurdu ki bunlardan hangisi daha küçüktür? Dedi ki görme duyusu. Buyurdu ki peki görme duyusunun çapı ne kadardır? Yani ne kadar bir yerde görüyorsun? Görme duyusunun çapı ne kadardır? Dedi ki bakın çok önemli. Bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür maşallah. Hocamız hep mercimek kadar bir yerde görürüz diyordu. O da diyor ki görme duyusunun çapı ne kadardır? Dedi ki bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür. Buyurdu ki ey Hişam ön tarafına ve üst tarafına bak. Ve bana ne gördüğünü anlat. Dedi ki göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum. Dedi ki senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden ve yumurtayı da büyütmeden bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir. Hişam derhal imama sarıldı. Ellerini, başını ve ayaklarını öpmeye başladı. Ve şöyle dedi, bu kadarı bana yeter ey Resulullah'ın oğlu. Peygamberimizden gelen bilgi inşallah. Değil mi? Bir mercimek kadar bir yerde. Hocamız da aynen bu deyimle anlatıyordu ve mutlak doğru. Çünkü teknik bir gerçek bu, bilimsel bir gerçek. Bugün bilim çok ilerledi. Değil mi? Elektrik sinyalleriyle beyinde gördüğümüz atomun varlığı, atomun yapısı, ışık ve renk olmaması, boşluktan oluşması. Bizim sadece elektrik sinyalleriyle beynimizin içinde kapkaranlık bir yerde, küçücük bir yerde renkli bir dünyayı algılamamız yeni, yani bilimsel gerçekler. Ama bu bilimsel gerçekler bize sadece algılarımıza muhatap olduğumuzu ortaya koydu. Algılarımıza muhatap olan bir ruhun varlığı kesin bir gerçek. O zaman algılarımızı yaratan bir üstün güç var, sonsuz güç var. İşte bu sistemi yaratana Allah diyoruz inşallah. Allah algılarımızı anan yaratıyor. Ama zamansızlık boyutunda yaratıp bitirmiş Allah inşallah.
İnşallah.
İşte bu gerçekler, bunların bilinmesi, Darwinizm ve materyalizm zaten ortadan kaldırıyor. Neyin evrimi yani? Algılarımızla muhatapız. Algının içinde neyin evrimi? Maddenin kendisi mutlak değil ki maddenin evrimi veya maddenin kendi kendini organize etmesi gibi abuk sabuk fikirler olsun. İnşallah. Yani bu bilimsel gerçekler de bunu Lenin'le deyişiyle işte kesin olarak ortadan kaldırıyor. İnşallah.
İnşallah.
Evet.
Evet. Teşekkür. Estağfurullah. Sonunda tabii ne için biz bunu anlatıyoruz? Öleceğiz inşallah. Ölüm o anlamda zaten bir yok oluş değil. Algılar Allah bize yaratıyor bu dünyada. Allah ahirette görüşün keskin olduğunu söylüyor. Yani bu dünyadaki görüş var, ahirettekinin ise daha keskin olduğunu söylüyor. Nasıl insanoğlu rüya görüyor, biraz flu, blur bir rüya oluyor genelde rüyadaki görüntü. Uyandığı zaman daha berrak bir görüntüyle uyanıyor. Ama rüyasında da bu dünyada hissettiği bütün duyguların hepsini orada hissedebiliyor. Bütün duygular orada da çalışıyor. Ama arada çok büyük bir zahiren bir fark var. Orada hiçbir madde yok. Fakat dünyada da aslında buna benzer bir durum var. Ama rüyaya baktığımızda tamamen gözümüzü kapatmış, şuursuz vaziyette hiçbir madde olmadan biz bütün hisleri duyup, yaşayıp, algılıyoruz. Ölüm de inşallah dünya hayatından ahirete rüyadan uyanma gibi daha algının keskin olduğu bir form. Yani bir mekan, zaman ve mekan değişimi olmuş oluyor. Bir yok oluş değil, sadece boyutun değişmesi olmuş oluyor inşallah. Ve ölüm her nefesin tadacağı, herkesin başına gelecek kesin bir durum inşallah. Ama yok oluş değil. Şimdi onunla ilgili kısa bir sunum var, onu göstermek istiyorum. Her nefis, Allah ayette şöyle buyuruyor, her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut suresi 57. ayet. Şeytan Allah'a sığınırız. Ne yeni doğan bir bebek doğumuna müdahale edebilmiştir, ne de ölen kişi kendi ölümüne. Sadece Allah bu güce sahiptir. Dilediği zaman yarattığı gibi, dilediği zaman da yarattığını geri alır. De ki, ayette şöyle buyuruyor Allah, de ki elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebilenini bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Ölümden kaçan Allah'a inanmayanlar, kafir olanlar, müşrikler ve münafıklar oluyor. Ama müminler Allah'a daha kavuşmak için ölümü isteyen inşallah Allah'ın kulları olmuş oluyor. Çünkü onlar Allah'ı gerçekten seviyorlar. Allah'ın varlığına gerçekten inanıyorlar. Ve Rablerine her zamankinden daha çok kavuşmak istiyorlar. İnşallah. Allah ayette tam tersi mümin olmayanların ise ölümden kaçtıklarını söylüyor. Mesela nasıl Peygamber Efendimiz zamanındaki savaşlarda müminler şehit olmak için öne atlıyorlardı. Kafirler ise ilk önce kendi canları olduğu için ikinci bir planda savaşma cesareti gösterebiliyorlardı. Değil mi? Bu müminlerin cesaretini de anlatmak bakımından bir örnektir inşallah. Birçok insan ölümü düşünmek istemez. Aynı zamanda günlük uğraşıları da insanı bambaşka şeyler düşünmeye sevk edebilir. Hangi okulda okuyacağı, hangi işe de çalışacağı, ne giyeceği veya ne yiyeceği onun için daha önemli olabiliyor. Allah dünyayı imtihan unsuru olarak yaratıyor. Bütün algılarıyla, duyularıyla Allah imtihan ediyor. Bazı ayette de daha önce söylediğimiz gibi dünyanın metalarını çekici ve süslü kılıyor Allah. İnsanoğlunun burada akledip onların bir imtihan konusu olduğunu bilip dünyada sadece Allah'ın varlığıyla hayat bulduğunu, dünyada sadece Allah'ın ona verdiği kaderi yaşayabildiğini ve muhakkak ona geri döneceğini, bu dünyayı bir imtihan ve bu dünyayı bir eğitim mekanı olarak bilip her başına gelen olayı ona göre tefekkür etmesi ve Rabbine döndüğünde de hoşnut kılınmış olarak, gerçek kurtuluşa ermiş olarak, sabırlarından dolayı cennete hak ederek inşallah ayetlerde bildirildiği gibi gitmesi, dönmesi inşallah gerekiyor. En güzel, en doğru olan yol bu oluyor. Ölüm insana geldiğinde hayata dair her tür gerçeği yerle bir eder. Geriye sizden hiçbir şey bırakmaz. Ölümün akabinde ne hale geleceğinizi canlandırın gözünüzde. Mesela birkaç gün sonra insanın o yakışıklıyım dediği veya çok güzelim dediği vücudu, belki yıllardır sürekli bakım yaptığı vücudu toprağın altına girdiği an öldükten sonra birkaç gün içerisinde hiçbir böyle bakılmayacak bir hale geliyor. O yakışıklılık gidiyor, o gözler jöle olup akıyor, ceset şişiyor ve patlıyor, içinde bir sürü etçil kurçuklar olmaya başlıyor ve çok kötü bir koku yayılıyor. Aslında Allah orada ibretlik olarak böyle yaratıyor, değil mi? Nasıl dünya hayatında güzel bir beden veriyor, nispeten. Ama öldükten sonra nasıl çirkin bir hale geliyor? İşte Allah dilediği neyse, nasıl bir kadar yaratıyorsa, nasıl diliyorsa biz öyle bir hayat yaşıyoruz. Allah bizi yaratmaya başladıktan inşallah ölümümüzde de aynı şekilde Allah'a tabiiz. Yaşamımızda da tamamıyla Allah'a tabiiz inşallah. Burada bir de hayata dair her tür gerçeği ölüm yerle bir eder diyor. Şöyle ki dünyanın sık sık hani hocamızın Adamlık Din diye bir kitabı var bu arada. O kitapta da bu konudan çok bahsediyor. Dünyanın gerçekleri olduğundan böyle bahsedilir. Öyle ama bir de dünyanın gerçekleri vardır diye muhabbet arasında söylenir. Hani her şeyin bir yeri var ama dünya hayatının gerçeklerinin yeri apayrı gibi söylenir. Halbuki dünyanın tek bir gerçeği var. O da sadece Allah'ın bize imtihan mekanı olarak geçici, çok kısa bir süre yarattığı, konakladığımız bir yer. Onun dışında başka bir ehemmiyeti, değil mi? Onun dışında başka bir gerçekliği de dünya hayatının yok. Tek vazifesi var dünya hayatında. Allah ayette bildiriyor. Andolsun ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah. Dünya hayatında inşallah. Ve imtihan oluyoruz. Allah'a ibadet ediyoruz. Başka bir amacı, başka bir zamanı yok. Başka bir formu yok dünyanın. Ve en sonunda her insanın gideceği yer mezarı. Mezarınızı ziyaret edenler, mezarınızı ziyaretler ilk zamanlar daha sık olmakla birlikte öldükten sonra insanlar. Sonraları artık yılda bir kez, önemli günlerde. Daha sonralarda belki hiç uğranılmayacak bir ziyaret noktası haline dönüşüyor insanın kendi cesedinin konulduğu mezarlar. Yıllarca kullandığınız odanız, yatağınız boş kalacak bu safhadan sonra. Cenazeniz kaldırıldıktan bir süre sonra da özel eşyalarınız ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere evinizden yollanacak. Yakınlarınız nüfus dairesine gidip sizin öldüğünüzü ve kaydınızın bu dünyadan silinmesini söyleyecekler. Bu herkesin başına gelecek. İlk zamanlar belki hatırlanacaksınız dünya hayatında. Arkanızdan ağlayan birkaç kişi de olabilir. Ancak zamanın unutturucu etkisi ileriki yıllarda gittikçe ağır basacak. Birkaç on yıl sonra sizi pek kimse hatırlamayacak. Dünyada bunlar olup biterken toprağın altındaki beden ise çok hızlı bir şekilde parçalanma sürecine girer. Ben sandığınız beden oldukça iğrenç bir sonra yok olup gidecek. Allah dileseydi insan vücudunu öldükten sonra bu hale getirmeyebilirdi. Ama çok bunu bu şekilde yaratmasında Allah'ın çok büyük hikmetler vardır inşallah. İnsan bedeninin yalnızca kendisine giydirilmiş geçici bir kılıf olduğunu anlamalı, bedeninin ötesinde bir varlığı olduğunu hissetmeli, insan bedeninin ölümüne bakmalı, sahiplendiği bedenin akıbeti hakkında düşünmelidir. O beden bir gün mutlaka toprağın altında çürüyecek, kurtlanacak ve iskelete dönüşecektir. Ve o gün belki de çok uzak değil, bir adım ötededir. Değil mi? Hemen yarın da olabilir. Hiç kimsenin ecelinin ne zaman olacağını bilmiyor. Belki yarın da ölebiliriz, belki biraz sonra da ölebiliriz. Ve bu anlatılanların hepsi tam bir gerçek olarak herkesin başına gelecek. İnşallah. O yüzden ölümü sıkça hatırlamak gerekiyor. Allah Ahzab suresi 16. ayette şöyle buyuruyor. De ki eğer ölümünden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında metalanıp yararlandırılmazsınız diye buyuruyor Allah. Ölümden kesinlikle hiçbir insanın kaçamayacağını da inşallah söylüyor.
Tabii i̇nşallah. İşte. Şeytanın bir gaflet perdesi var. Yani insanlar bazen cenazeye dahi gitseler, o cenazede kendisinin o cenazenin yerine geçeceğini düşünmeyip, unutup gaflete evet. düşebiliyorlar. Yani bu üstünde düşünülmesi gereken bir şey. İnsanın kaderinde yaşayacağı ve yani emin olduğu, kaderinde yaşayacağını emin olduğu tek gerçektir ölüm. Bilemez insan. Bir saat sonrasını, bir gün sonrasını, evet. 10 yıl sonrasını. Çünkü ölüm dediğimiz şey o kadar kolay bir şeydir ki yani 40 bin kilometre, 100 bin kilometrelik damar ağının içinde bir kılcal damarın bir tanesi bir tıkansa ki yani onu açık tutan, o kanı oradan geçiren, o sistemi ayakta tutan, her an yaratarak ayakta tutan Cenab-ı Allah'tır. Yoksa bir kılcal damarın tıkanmasından daha basit, kolay ve her an yaşanabilecek çok basit bir şey yani. O yüzden teknik olarak çok çok mümkün. Sadece Cenab-ı Allah onu tutuyor. Takdir ettiği bir zaman var. Ölümü takdir eden biziz ve ölümümüze geçilmez diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. O an her an ölüm gelebilir. İnsanlar o ölümden gaflet içinde olabiliyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz diyor. Hatta bazı ehli tarik onu yaşamak için yani bizzat tabutun içine girermiş o tefekkürü yapmak için. Bediüzzaman Hazretleri de ölümü düşünün diyor yani. Ölmeden evvel ölünüz. Ölümü bol tefekkür etmek, ölümü sık sık düşünmek insanın aklını arttırıcı, ahlakını güzelleştirici. Bütün dünyadaki o nimetlerin farkına varıcı ve Allah'a onu yöneltici çok önemli bir uyarıcı bir güzelliktir. Çünkü Cenab-ı Allah bize sonsuz hayatı vaat ediyor. Ölüm dediğimiz sabah nasıl rüyadan uyanıyoruz, dünyaya geçiyoruz. Dünyada da vakitte olduğunda, Allah canımızı aldığında ahirete Allah geçiriyor. Biz şu anda sonsuzluğun içindeyiz zaten.
Evet.
Sonsuzluğun içindeyiz. Orada bir geçiş yaşayacağız. Dünyadaki imtihanımız bitecek. İyi veya kötü sonsuz hayata geçeceğiz. Allah bize sonsuz güzel hayatı, cenneti vaat etmiş. Bu insan için çok büyük bir nimet. Ne güzel Allah işte sonsuz seni var etmiş. Ve sonsuz güzellikler içinde, nimetler içinde sonsuz bakın yani bin, milyar, trilyon sene değil. Trilyon çarpı trilyon sene değil. Sürekli var olmuş. Ve insanın fıtratında Allah'ın istek olarak yarattığı bir şey sonsuzluk. Allah karşılığını vereceği için o hissi de yaratmış insanda Allah'ın izniyle. Dolayısıyla çok büyük bir nimettir. Ölümü Müslüman o yüzden güzel karşılar.
Evet.
Mühim olan ölüme hazırlıklı yani ölümde Allah'a karşı Allah'ın istediği güzel ahlakı sergileyebilmiş misin? Allah'ın rızasını kazanabilmiş misin? Onun hesabını vermekten mümin korkar. Yoksa ölüm bir güzelliktir. Allah'ın izniyle de güzel Allah'ın katına sonsuz güzel hayata ona inanıyorsun, onun için yaşıyorsun. Ona gitmedir. O güzelliktir. Şehitlik ne güzel mertebedir mesela Allah'ın izniyle. Dolayısıyla yani her insanın sevineceği bir şey. Allah'ın bize vaat ettiği güzellik, sonsuz hayat, ne güzel son var olma. Yani o yüzden ölümü düşünmek, ölümün getirdiği güzellikleri yaşamak büyük bir nimettir dünyada inşallah.
İnşallah tabii. Mesela Allah bakın bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Yani bütün hayatları, işe gidip gelmesi, okuması, okullara gelmesi, sınavlara girmesi, para kazanması, aile kurması, hepsi buna dahil. Onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Onu bir şey zannediyorlar, dünya hayatının. Ve ona ulaşmaya çalışıyor. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir diye buyuruyor Allah. Halbuki yaratılışın bir amacı var. Allah yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor insanları ve cinleri. Yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor inşallah. Yani bu dünyanın tek amacı Allah'a iman etmek. Allah'a kulluk etmek. Ve dünyanın bir yani önemli bir amacı burada ahirette olmayan tek şey Allah yolunda cehd etmek, mücadele etmek. Fikri mücadele inşallah. Nedir yani fikri mücadele? İşte kötülük var, zulüm var, fitne var dünya çapında. Allah fitne kalmayıncaya kadar fikri olarak mücadele edin diyor inşallah. Bütün yani darvinizm, materyalizm, savaşlar, kan dökülmesi, komünizm hepsi ortadan kalkana kadar. PKK ortadan kalkana kadar. Bir fikri mücadele gerekiyor. Dünyanın amacı bu. İşte Allah yolunda cehd etmenin, mücadele etmenin, tebliğ yapmanın, İslam'ı yaymanın önemi Kur'an'da şöyle buyuruluyor Allah. Şöyle buyuruyor inşallah. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler, mücadele edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Başka bir ayette de Allah fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin diye buyuruyor inşallah. Fikri mücadele. Yani Kur'an'a göre ev mücahidi bir model yok inşallah. Sadece ben aile kurayım. Hatta Kur'an'da öyle bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti diyorlar. Öyle değil Allah'ın istediği. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele edenler diyor inşallah. Yine başka bir ayette sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun diyor. Yani bir Müslüman demek ki şimdi aynı zamanda yaşıyoruz. Darwinizme, materyalizme, komünizme, PKK'ya karşı bir fikri mücadele yapması farz, gerekiyor inşallah. İttihadı İslam'ın olması için çabalaması farz. Değil mi? Bütün, ama bütün gücüyle yani, bütün hayatı ve malıyla ve canıyla Allah'ın istediği inşallah. Korkaklık Müslüman özelliği değil, korkaklık münafıkların özelliği. Allah bildiriyor bunu. Mesela bir ayette Allah, oysa diyor, savaş üzerlerine yazıldığında, peygamberimiz döneminde fiziki bir savaş ortamı vardı. Aynı zamanda yani günümüzde Hazreti Mehdi döneminde inşallah fikri, bilimsel bir mücadele ortamı var. Onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Rabbimiz ne diye mücadeleyi üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Yani korkaklıktan dolayı mücadeleden geri kaldıklarını bildiriyor Allah. Yine bakın başka bir ayette, senden izin isteyip bizi bırakıver, oturanlarla birlikte olalım dediler. İşte bu münafık, küfrün özelliği, münafıkların özelliği inşallah. Mücadeleden geri kalmak, bizi ailelerimiz, mallarımız meşgul etti, evimiz açıktır diyor. Çeşitli mazeretler ileri sürerek böyle bir mücadeleye girmek istemiyorlar. Peygamberimiz döneminde peygamberimize ihanet etmişlerdi. Yalnız bırakıp peygamberimizi kaçmışlardı mücadele ortamından. Hazreti Mehdi döneminde de işte böyle münafıklar oluyor. Hazreti Mehdi'yi bırakıp, değil mi? Bu mücadeleyi bırakıp kaçanlar olacak. Bu fikri mücadeleden kaçanlar olacak. Ama tabii Allah hesabını soracak. Nitekim biraz önce okuduğumuz ayette yanında Allah'ı bulurlar diyor. Allah da onların hesabını tam olarak görür diyor. Allah hesabı çok seri görendir diye buyuruyor inşallah Allah.
Evet, aynı zamanda tabii Mehdiyet'e ahir zamanda karşı olup Mehdiyet'i yok etmeye çalışan da bir akım olacak dediğin gibi. Münafıkane bir akım ve Bediüzzaman Hazretleri o münafık akımı Hazreti Mehdi'nin fikren tam olarak mağlup edeceğini ifade ediyor. Yani ayeti kerimelerle, hadisi şeriflerle ahir zaman gerçeğini, Mehdiyeti tam olarak ortaya konması ve o gerçeklerle birlikte Mehdiyetin olmamasını çalışan, Mehdiyeti o zamanda yok etmeye çalışan, ileriki zamanlarda işte 1000 sene sonra Mehdiyet oluşacakmış gibi bir hava estiren, yani hadislere ve ayetlere ters olan açıklamalar yakıp Müslümanları yanlış yönlendirmeye çalışan insanların olacağını veyahut Mehdiyeti tamamen olmadığını iddia eden insanların olup böyle bir mücadele olacağını da biliyoruz Allah'ın izniyle ahir zamanda. Ama kaderde yaratmış Allah. Evet. Yani Mehdi'ye kaderde yaratılmış, Allah yaratmış ve bitmiş. İslam birliği kurulmuş, İslam dünyaya hakim olmuş, dünyanın sonu gelmiş, cennet ve cehennem. Hocamız bunları anlatıyor. Ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah söylüyor. Yani Allah'ın kaderi bitmiş. Biz kaderi izliyoruz. Yani Mehdi'nin çıkışı, Deccal'in çıkışı, Mehdi'nin çıkışı, Deccaliyet'in fikrini yok edişi, Müslümanları bir araya gelişi, dünyadan silahları kaldırması, savaşları yok etmesi, kanı durdurması, barışı, sevgiyi getirmesi, tekrardan güzel bir altın çağ yaşanması, bunları Cenab-ı Allah yaratmış. Bitmiş. Allah bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle o kaderi anlatıyor. Yani biz yaşayacağımız, evet, kaderi oradan öğreniyoruz Allah'ın izniyle. Peygamberimiz onları nasıl görmüş? Cenab-ı Allah göstermiş. Cenab-ı Allah yarattığı şeyi göstermiş. Peygamberimiz de onu görmüş. Evet. Yaratılmış, bitmiş bir şeyi biz görüyoruz. O yüzden o münafıklar da kaderinde olanları yapıyorlar. Mehdiyet de kaderinde olanı yapıyor. Dolayısıyla ama galip olarak yaratılmış. Mutlak başarı ve mutlak galip olarak yaratılmış ama güzel bir mücadele. O da Allah dünyanın süsü, cennetin nasıl Allah'ın izniyle verildiğinin, cennet nimetinin dünyadaki o cehd sonrasında o güzelliğe kavuşmanın bize güzelliğini göstermiş olacak yani Allah'ın izniyle. Yoksa hani hiçbir şekilde engellenemez Mehdiyet. Yani Allah'ın kaderini
inşallah
kimse engelleyemeyeceğine göre Allah'ın izniyle başarı ve galibiyetle bitmiş. Bu galibiyet herkesin sevineceği bir galibiyet. Çünkü savaşları yok eden, zulümleri evet, yok eden,
çok mutlu bir galibiyet.
Sevinç getiren, insanlara aklı açan, ruh güzel ruhunun lezzet alacağı dünyadaki her şeyi, her ortamı, her insanı o güzelliği getirecek olan müthiş bir altın çağ, değil mi? Hem zenginlik getirecek insanlara, hem özgürlük getirecek, hem mutluluk getirecek, sevgi getirecek, birlik, beraberlik ve bütün negatifleri de ortadan kaldıracak olan, herkesin sevinç duyacağı bir güzellik Allah'ın izniyle.
İnşallah. Şimdi bir ayet okuyacağım. Az önce Altı Hocam sen söyleyince, tam ayete bakınca dikkatimi çekti. Nasıl herkes istese de istemese de Mehdiyet çağındayız ve Hazreti Mehdi'ye ve Hazreti İsa'ya hizmet ediyorlar. Şimdi Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. Ali İmran suresi 83. ayet. Peki onlar Allah'ın dininden başka din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa, göklerde onu hocamız söylemişti, işari mani olarak, en doğrusunu Allah bilir, Hazreti İsa'ya bakıyor göklerde. Yerde ki de Hazreti Mehdi'ye bakıyor inşallah, işari mani olarak. Göklerde ve yerde her ne varsa, istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler. Yani ayetin başında inkarcılara bir hitap var. Onlar Allah'ından başka bir din arıyorlar. Oysa göklerde ve yerde olana tabi olmuşlardır, teslim olmuştur ve onlara döndürülmektedirler. En doğrusunu Allah bilir. Ama hani senin anlattığın gibi her ne icraat olursa olsun dünyada bu direkt Hazreti Mehdi'nin icraatlarıyla, Mehdiyet'le direkt alakalı olan ve aleyhte bir çalışmada yapsa, lehte bir çalışmada yapsa illaki Mehdiyet'in lehine dönecek olan bir vaka haline alıyor inşallah. Bu Allah'ın sünneti. Allah böyle diliyor ve istiyor. Bu da zaten olacak inşallah. Kim Hazreti Mehdi'nin tarafında ve Mehdiyet'in lehinde icraat yaparsa, ona göre hayat yaşarsa, ona göre mücadele ederse, o da cennette onun ecrini alacak inşallah. Hem de bu dünyada da güzel bir hayatla yaşayacak. Ve kim de akılsızlık yapıp karşısında olursa, hele hele dini görünüp de karşısında olursa münafıkane bir tavırla, onun da cezasını, değil mi, ahirette kesin bir şekilde görecek inşallah.
İnşallah. Evet. Ahir zamanda olduğumuzun alametleri, 200'e yakın alameti, Peygamber Efendimizin söylediği alametler tahakkuk etmiş durumda. 1980'den evet. itibaren, 1979-80'den itibaren o alametler belirdi. Yani Fırat'ın suyu kesilecek diyor Peygamber Efendimiz. Kesildi. Kabe'de kan akıtılacak diyor. Tam 1979 Kasım'da hiç olmamış bir şey yani. Harika olaylardır. Yani 1400 sene boyunca olmamış. Tam Hicri 1400'ün birinci gününün gazetesinde yayın. Kabe'de kanlı baskın diye. Yüzlerce ölü. Ay ve güneş tutulmaları var 15 gün arayla 2 sene üst üste. Tam 1981-82. İran-Irak Savaşı 1980, Afganistan'ın işgali 1979'da peşi sıra Kasım'da oluyor. İstanbul'da tankerin patlaması ve şu anda da hala yaşanmakta devam ediyor bu alametler. Bir çıkış alametleri var Hazreti Mehdi'nin, bunların çoğunu gördük. Şimdi de huruç, yani Mehdi'nin belli olmamaktı. Çünkü bir iman hizmeti dönemi var. Bediüzzaman Hazretleri söylüyor 40 yıl boyunca. 40 yıllık bir hizmet sırasında Mehdi tanınmıyor, bilinmiyor. Allah onu setrediyor birçok şeyle birlikte, gizliyor, anlaşılmıyor ve o vesileyle hizmetine devam edip çıkış tarihinden evvelki alametler de var. Mesela şu andaki İslam dünyasının içinde yaşanılan olaylar Peygamber Efendimiz'in bildirdiği olaylar. İşte Mısır'daki ve İslam dünyasındaki bu devrimlerin meydana gelmesi, şu an savaşların oluyor olması ve bütün İslam ülkelerini bunun etkilemesi, Peygamber Efendimiz'in birebir tarif ettiği, Mısır'daki liderine kadar, fiziki özelliklerine, kılıçlı olaylara kadar birebir yaşanıyor şu anda Allah'ın izniyle. Ceberut meliklerinden sonra Hazreti Mehdi zuhur eder diyor. Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor onu. Feveran eder diyor ve Hazreti Mehdi tariki hak ve hakikate sevk eder. Onların başına geçer Müslümanların diyor. Tam o devirde yaşıyoruz. Bu saydığımız gibi 200 tane yaklaşık alamet belirmiş durumda. Bunlar dünyada yaşanan harika olaylar zaten. Yani görülmeyecek olaylar değil, çok büyük olaylar, dünya çaplı olaylar. Allah'ın izniyle bütün alametleri belirmiş durumda. Zaten Mehdiyet'in zıl ve gölgesinde devam ediyor bütün olaylar. İşte tsunamiler, depremlerin artması ve dünyada İslam'ın ilerleyişi de Allah'ın izniyle yaratılışın kalplerde ve akıllarda yer bulmasıyla, iman edenlerin artmasıyla dünyadaki dönüşümden Mehdiyet'in zıl ve gölgesinde olduğumuz anlaşılıyor. Hazreti İsa da hayatta inşallah. Ve hep beraber altın çağa girmek üzereyiz. O devirde yaşıyoruz.
İnşallah.
Bu kutlu mübarek insanları görüp beraber olma imkanını Allah bize vermiş. Onları aramalıyız Allah'ın izniyle inşallah. Programımızın sonuna geldik. Yarım saat sonra 12.30'dan itibaren Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımızı A9 TV, Pop Radyo Ankara ve HarunYahya.tv sitemizden devam edeceğiz inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks, Pop Radyo Ankara ve HarunYahya.tv'den takip edebilirsiniz. İyi geceler.